Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin Osmanlı'dan itibaren demokrasiye yönelişini, anayasal devlet olma mücadelesini, gayretini ele almaya, buradaki tarihi şahsiyetleri, hadiseleri, kurumları, birbirinden farklı görüşleri, zaman zaman yaşanan tartışmaları, bunların yurt dışıyla ilişkili hale, dünyadaki gelişmelere de bakarak ele almaya, Türkiye'nin içerisinde de sosyolojide, kültür hayatında, hukuk alanında, iktisadi alandaki değişmelerle beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede tek parti yönetiminin sonuna gelen 1945 itibariyle yaşanan gelişmelere bakmaya başladık. İster istemez tabiatıyla bu dönem tek parti döneminin de bir değerlendirmesi oluyor. Tek parti döneminde bilhassa Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken yaşananlar burada giderek devletçiliğin, bürokrasinin artmış olması zaten Atatürk döneminde de Atatürk'ün bürokrasinin denetlenmemesinden rahatsızlığı, tek parti yönetiminin denetlenmemesinden rahatsızlığının birikmiş bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda da devam ettiğini ve bunun bütün faturasının da başta bulunan siyasi kişilere, o dönem için milli şef olan, cumhurbaşkanı olan, CHP'nin değişmez genel başkanı olan İsmet İnönü'ye ve tabiatıyla CHP'ye çıkarılacağı aşikar. Nitekim bu istikamette artan muhalefeti İsmet İnönü bir ölçüde bir ikinci meşrutiyetten itibaren yaşadıkları itibariyle devlet ve siyaset adamı olarak edindiği tecrübelerden ve karakterindeki temkinlilikten kaynaklanan dünyadaki gelişmelere bakarak özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın aldığı şekli görerek yaptığı değerlendirme neticesi, yani içerideki ve dışarıdaki gelişmeleri beraberce değerlendirdikten sonra Türkiye'nin yeniden çok partili hayata geçmesi lazım geldiği kanaatini ifade ediyor. Arkadaşlarıyla zaman zaman istişare ediyor CHP ileri gelenleriyle, devlet adamlarıyla ve bunu 19 Mayıs 1945'te bir konuşmayla işaret diyebileceğimiz bir çerçevede kamuoyuna duyuruyor. Çünkü bu konuşmada tam anlamıyla yeni parti kurulmasından bahsetmiyor ama siyaset ve demokrasinin bu savaş döneminin ihtiyatlı halinden farklılaşacağını, genişleyeceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vurgu yaparak anlatmaya çalışıyor. İsmet İnönü bütün bu dönem boyunca, yine ifade etmiştik, Birinci Dünya Savaşı sonrasından İkinci Dünya Savaşı arasında geçen o dünya açısından da Türkiye açısından da çok zor dönemde, felaketler çağında, aşırılıklar çağında Türkiye'de meclisi muhafaza etmenin bir başarı olduğunu düşünüyor ve şimdi bunu yeniden çok partili hayatla Atatürk'ün de rahatsız olduğu denetimsiz bir tek parti ve bürokrasinin yaratacağı tahribatı meşru zeminde aşmaya çalışıyor İsmet İnönü. Bunun tekrar söylemek lazım, çok kıymetli bir gayret olduğunu, tecrübe olduğunu ifade etmeliyiz. Yani siyasi hayatta elbette birbirinden çok farklı eğilimler vardır, tartışmalar vardır, tarihten bugüne intikal eden bu hususların dışında İsmet İnönü'nün bir devlet adamı ferasetiyle bu geçiş sürecini görmesi ve buna cesaret etmesi, hamle etmesi, bunun için hazırlıklarda bulunması fevkalade kıymetli. Tabii bu tecrübeli hem İsmet İnönü'nün hem de biraz sonra anlatacağız muhalefet çevrelerindeki tecrübeli isimlerin, yine parti içerisindeki tecrübeli isimlerin, bunların dışında medyada, bugünkü dille söylüyoruz, o zamanki ifadeyle matbuatta var olan tecrübeli gazetecilerin, aydınların varlığı da ikinci meşrutiyetten itibaren ortaya çıkmış. Bu birikimi kopmadan bir halka, bir gelenek kopmadan yeni döneme taşıyacak bir geleneği de ifade ediyor. O bakımdan da kıymetli. Eğer bu birikim, bu tecrübe, bu isimler olmasa bu geçiş sürecinin ne kadar zor olacağını dünyadaki başka örneklerden biliyoruz. Şimdi bu dönemin siyasi gelişmelerini, özellikle Demokrat Parti'nin kuruluş sürecini anlatacağız ama dediğim gibi neden bu tek parti yönetimi eleştiriliyor? Bütün tek parti yönetimlerinde eğer bir farklı parti, çok parti, seçimlerde alternatif bir parti yoksa, onları denetleyen serbest gazeteciler, gazeteler yoksa, onları yine denetleyecek farklı fikir ve görüşlerden dernekler, bir sivil toplum, onların protesto hakkı, tenkit hakkı, şikayet hakkı yoksa, bunların hepsinin devleti yöneten işte bürokratların denetlenmemesi anlamına geldiğini, bu denetimin sadece siyasi parti üzerinden yapılabildiğini bize gösteriyor dünyadaki örneklerde, Türkiye'deki örneklerde. Dolayısıyla bu denetlenme olmayınca bürokrasi kendi bildiğini okuyor, halka hesap vermemek durumunda olduğu için. Diğer taraftan da bütçe başta olmak üzere kamu kaynaklarının tamamı yine halk taleplerini, şikayetlerini dile getirecek yol, yöntem, araçlardan mahrum olduğu için bürokrasinin bakış açısına göre teşekkül ediyor. Yani bütçe vatandaşların, çoğunluğun, birbirinden farklı olan aktörlerin değil, bürokrasinin önceliklerine göre teşekkül ediyor. Böylece kamu kaynakları da o şekilde harcanıyor. Tabiatıyla bunların bir de vergi boyutu var. Bu kamu kaynakları da vergi olarak, geniş olarak halktan, bir de tabii farklı sektörlerden alınıyor. Bunların da hem alınırken hem oranları bakımından bir şikayetlerini, taleplerini ortaya koyma imkanı az olduğu için bunların da yarattığı bir rahatsızlık var. Vergi toplama usullerinde, vergi toplama yöntemlerinden kaynaklanan rahatsızlık var. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi çok partili hayata geçince bu şikayetlerin sadece hani muhalefetten ibaret olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de görecektir. Yani diyelim şimdi Ankara'dayız, Çubuk Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri gelip ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çubuk üyeleri gelip tahsildar, yani vergi toplayanların zulmünden şikayet edecekler. Jandarmanın kötü muamelesinden şikayet edecekler. Buna mümasil birçok örnek verilebilir. Yani CHP tabanı da aslında bürokrasinin bu halinden rahatsız. Nitekim tek parti dönemi boyunca bu kimi bürokratların, tabii bütün bürokratlar yani genel olarak denetlenmediği için bir soğukluk olabilir ama bazı bürokratlar bu denetlenmeme havası içerisinde kötü muamele, yolsuzluk vesaire konularında artık tek başlarına kalmışlar. Halk da o zamanın siyasi mesuliyeti üzerinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Nitekim bazı tarihi hadiseler, örnekler var. Buralarda görüyoruz, halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları giderek, hatta bu genel sekretere kadar gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterine kadar. Bu isimlere gelen yolsuzluk, suistimal iddiaları karşısında parti bürokrasiyi bir ölçüde denetlemeye çalışıyor ama partinin de bu vasfının çok gelişmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak, parti teşkilatlanması olarak zayıf kaldığını ifade etmek gerekiyor. Nitekim bu denetlenmemeler yüzünden ortaya çıkan faturada netice itibariyle denetlemeye gayret etmiş olsa bile ama bunu başaramadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura ediliyor halk tarafından. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu olup biten dönemdeki her şeyin siyasi faturasını üstlenmiş durumda. Bu dönem aynı zamanda sıkı yönetim dönemi, savaş var. O yüzden de gazetelerin hepsi birbirine benziyor. Buna benzer biraz önce anlattığım türden kötü yönetim örnekleri, hataların konuşulup tartışıldığı bir iklim söz konusu değil. Her haberle ilgili sıkı yönetim komutanlarının kesin talimatları, takipleri var. Tabii bütün bunların CHP'nin buradaki ne ölçüde sorumlu olduğu ayrı bir tartışma konusu ama faturanın siyasi sorumlu olarak CHP'ye kesileceği de aşikar. Buna benzer birçok problem var. Bunların netice itibariyle sadece Türkiye'ye has olmadığını tekrar altını çizelim. Tek parti yönetimlerinin olduğu ülkelerde buna benzer problemler çıkıyor. Zaten demokrasinin mantığı da bu idarenin, bu idare içerisinde de bürokrasinin denetlenmesi ve kamu kaynağını teşkil eden bütçenin halkın talep ve şikayetlerine göre hem toplanması hem de harcanması mantığına dayanıyor. Demokrasideki aksaklıklar buradaki eleştiri dozunu artırıyor. Dolayısıyla İsmet Paşa dediğimiz gibi bu kaynayan kazanı, buradaki fokurdamayı görüyor, fark ediyor. Yani gerçekçi bir şekilde değerlendirme yapan siyasetçiler, bazen gazeteciler, bunların hepsi de İsmet Paşa ile görüşüyorlar kendi gördüklerinin ötesinde. Bunlar anlatılıyor. O da bu durumun farkında. İsmet Paşa zaten Atatürk'ün ölümünü takiben Cumhurbaşkanı olduktan sonra yaklaşan savaş dalgası da dünyada hissedildiği için bir de Atatürk'ten sonra Atatürk'ün boşluğunu doldurabilmek maksadıyla bütün daha önce milli mücadeleye katılmış, hatta bir takım problemler yaşamış başka sebeplerle herkesi siyasi sistemin içine alacak yol yöntemler arıyor. Böylece idareyi ve kendisini de güçlendirecek bir tahkimata girişiyor. Bir içeride çatışmanın ortaya çıkmayacağı bir barış iklimi tesis etmeye çalışıyor. Öncelerden kalmış polemikleri, problemleri törpülemeye, yumuşatmaya çalışıyor. Çünkü bunların sert tartışmalara sebebiyet vermesinden endişe ediyor. Böyle bir gayreti var. İşin bir kısmı bu. Diğer tarafı da işte dünyadaki gelişmeler etrafında 1944'ten itibaren artık Nazi faşist cephenin artık savaşı kaybedeceği ortaya çıkıyor. Bu da bütün dünyayı yeniden şekillendirmeye başlıyor. Tabii Türkiye İsmet İnönü aynı zamanda bütün bunlarla beraber yani Sovyetlerin dış tehdidiyle beraber Sovyetlerin bu rejim ihraç etme çerçevesindeki potansiyelini de gördüğü için içeride de komünistlerin meydana getirebileceği bir takım tehditlerden endişe ediyor. Bu endişeler de kendisini içerideki meselelerle beraber dış politikada Batı ittifakı çerçevesinde yer almaya götürüyor. Nitekim 1944 yılında işte Birleşmiş Milletler kurulmaya başlanırken Türkiye burada Birleşmiş Milletler'in etrafında teşekkür ettiği 4 hürriyeti kabul edeceğini açıklıyor. Böylece bahsettiğimiz o Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki demokrasi dalgasının gerilediği, liberal demokrasilerin azaldığı dönemin yerine yeni bir işaret ortaya çıkıyor. Artık liberal demokrasilerin, parlamenter yönetimlerin, parlamenter demokrasilerin artacağı yeni bir dalga dünyada hissediliyor. İşte Türkiye'nin belki şansı, meziyeti bu dalgayı zamanında görüp bu dalgayla uyumlu bir siyaset inşa etmeye çalışıyor. Bu kolay mı? Kolay değil. Çünkü ilerlediğimiz zamanlar zarfında göreceğiz. Yani bunu istemeniz hemen olması anlamına gelmiyor. Çünkü demokrasi, liberal demokrasi, parlamenter demokrasi, bu hürriyet rejimini hayata geçirmek kolay bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi bunu hayata geçirmeye çalışırken muhalefet kendi içerisinde birçok problemler yaşayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içerisinde çok ciddi problemler yaşayacak. Değişmek, dönüşmek, yeni duruma intibak etmek bakımından. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
dünden yarına Türkiye.